Değerli kardeşim, hoş geldiniz. Bugün sizinle Rabbin sofrasını paylaşmak istiyorum. Rabbin sofrası, Rab İsa daha haşlanmadan önce onun etrafında olan elçilerle beraber son akşam yemeğini arzuladığını okuyoruz. Ve sofra kuruluyor ve şöyle okuyoruz. Luka 22. bölüm 14. ayetten 26. ayete kadar okuyalım. Yemek saati gelince İsa elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi: ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim, fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğine erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim. Sonra kaseyi alarak şükretti ve bunu alın aranıza paylaşın dedi. Size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın egemenliği gelene dek asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim. Farkındasınız değil mi? 18'de 16. ayette aynı şey tekrarlanıyor. Rabb İsa yani üzerine böyle bastırarak diyor ki, ben sizinle bu son yemeğim olacak. Size 19. ayet sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir dedi İsa Mesih. Beni anmak için böyle yapın dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi: bu kase sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır diyor. Yeni ahittir. Fakat bana ihanet edecek kişinin eli şu anda benimkiyle birlikte sofradadır. İnsanoğlu belirlenmiş olan yoldan gidiyor ama ona ihanet eden adamın vay haline diyor. Elçiler aralarında bunu kimin yapabileceğini tartışmaya başladılar. Ayrıca aralarında hangisinin daha üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. İsa onlara ulusların kralları kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever unvanını yakıştırırlar dedi. Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan en küçük gibi olsun. Yöneten hizmet eden gibi olsun. Evet, zorlu bir söz. Rabbin sofrası. Rab İsa elçileriyle ilk ve son defa yukarı odada paylaştığı andı. Rab İsa'nın yukarı odada paylaştığı çok şey oldu. Yuhanna 13'e bakarsak elçilerin ayaklarını yıkadı. Bunun bizim için her gün değeri var. Devamına baktığımızda Rab İsa göksel babaya gideceğinden bize tesellici ruhu vaat etti ve gönderdi. Bu ne demek? İsa yanımızda idi, şimdi içimizde. Yuhanna 14. Rab İsa elçilerine gitmem sizin için daha iyi olur diyordu. Rab İsa gideyim öyle ki vaat edilen tesellici ruh, kutsal ruh içinize gelsin. Göksel babam tarafından size gelsin. Kutsal kitap öğretisine göre Mesih İsa'yı kurtarıcı olarak kabul etmişsek, kutsal ruh hazır ve bizde yaşıyor. Kalplerimizi dolduruyor. Kutsal ruhun görevi bizi Mesih'e yönlendirmek, uyarmak içindir. Bazı kimselerin öğretisi kutsal ruh yargıç olarak yansıttılar. Bu hiç doğru değildir. Kutsal ruh bizi Tanrı geleceğine, Rab İsa'ya yönlendiriyor. Öylece Rab İsa Mesih hayatımızda yer alsın. Gerçek asma konusunda ne diyelim? Yuhanna 15'te kutsal ruh vasıtasıyla İsa'da olmak, İsa ile yürümek içindir. Eğer biz Rab İsa ile yürür ve onunla yaşarsak, Mesih ile dünyaya olan barışı ve geleceği yansıtabiliriz. İnsanlar gelecek istikbal çalışması yapıyor. Boştur. İstikbale Mesih İsa'ya ait olmaktır. Sonsuz hayattır. Amin. Tekrarlıyorum. İstikbal demek Mesih İsa'dır. Ve istikbal demek Mesih İsa'ya ait olmaktır. Devamında Yuhanna 17 geliyor. Ve Rab ise ona iman edenler için dua ediyor. Kahinlik duası. Kahinlik duası. Rabbin senin için dua ettiğini bilmek, yaşamak, coşkulu hayatı gösterir. Kutsal Ruh şunu da yapıyor. Nasıl dua edeceğimizi bilmeyiz diyor Romalılar mektubunda 8:26'da. Ve böylece diyor ruh bizim zayıflığımıza yardım eder. Çünkü lazım olduğu gibi dua, nasıl dua edeceğimizi bilmeyiz. Fakat ruh kendisi ifade olunmaz ahlarla bizim için şefaat eder. Amin. Kutsal Ruh bunu yapıyor. Rabbin ruhu içimizde ve bizi Rab İsa'ya yönlendirdiğinden bizim ahlarımızı, bizim sıkıntılarımızı, bizim şükranlarımızı onaylayarak o babaya sunuyor. Bunu bilerek yaşamak benim için mutlu bir geleceğe sahip olma güvencesidir. Kurtuluş güvencesidir. Bunu bilerek yaşamak. Bütün bunlarla beraber Rab İsa elçilerle akşam yemeğini yedi. Beraberce okuduk. Rab İsa ile masaya oturmak önemli bir konu. Bunu birkaç nokta sını sizinle paylaşacağım. Birinci nokta, saatin geldi. İkinci nokta, beraber yemek yemeyi arzulamak. 19. 20. ayetlerde 1. Korintoslar'da da okuyabiliriz. Birinci nokta, ayet 14. Saatin geldiğini bilen Rab İsa 12 elçisiyle son akşam yemeğe oturdu. Saati geldi, bunu ikiye ayırabiliriz. Şimdi İncil'i okuduğumuzda önceden de söylemişimdir. İncil'i okuduğumuzda Rab İsa saatim gelmedi, saatim gelmedi derken burada saatin geldiğini, saatin bir anlamı bizi yaratan ve kurtarmak isteyen göksel babanın kurtarma planının saati gelmiş anlamındadır. Bu Rab İsa Mesih'in doğmasını sağlamakla oldu ve devamında bizi kurtarmak için oldu. Aynı şekilde İsa'nın kilisesini almak için gelmesi de belli bir saate bağlıdır. 1. Senanikler 4:13-18'de diyor ki dünya içinde bir saat var. Vahiy 21 5. ayette o saat geldiğinde işte tez geliyorum demeyecek fakat her şeyi yeni yaptım diyecek Rab İsa Mesih. Yani Rab İsa Mesih'in bir planı var Tanrı ile beraber. O planı saatin geldiğini ve her durumun bir saati var, bir zamanı var diye okuyoruz. Ve o saat geldiğinde Rab İsa ne diyor? Saatim şimdi geldi. 7 yıllık baskıda Daniel'in haftası 9:29'da okuduk. Daha sonra 1000 yıllık egemenlikten sonra sonsuzluk, yani Mesih'le sonsuz hayat başlamış olacak. O saat gelecek. Tabii ki şimdi inanıyor ve özlüyoruz. O zaman ne mutlu bu serüvene dahil olana. Amin mi? Vahiy 21 6. ayette diyor ki tamamlandı. Göksel Baba dünya için bir zaman veya zaman dilimi ayırmıştır. Ben de bunu anlamaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Tanrı dünya için bir saat belirlemiş. Elçi Petrus Tanrı yanında bir gün, 1000 yıl, 1000 yıl bir gündür diyor. Siz anlıyor musunuz bilmem. Tanrı büyük ihtişamla insan için bir zaman ayırdı ve ayırıyor. Bunu elçiler 1. bölüm 7. ayette onlara dedi. Babanın kendi hakimiyeti altında koyduğu zamanları yahut anları bilmek size ait değildir. Göksel Baba Rab İsa'da her şeyi elinde tutandır. Rab İsa'nın elçileriyle olacak zaman ayarlanıyor. Rab İsa'nın ölümü ve dirilmesi için zaman var. Kutsal Ruh'un gelmesi için zaman Yahudi dini bayramları ve ufak noktasına kadar açıklanmıştır. Bu da büyük bir şey ve bir şey bunun hakkında bir şey söyleyemeyiz. Tanrı Rab İsa ile ilgili her şeyi Yahudi bayramlarında açıklamıştır. Fakat bunun için saat demiyor. Göksel Baba kendisi özlenerek kararlaştırmış bu yönde uygulamak için planı var. Ayette okuduk. Saatin ikinci anlamı yaşadığımız zamanın Tanrı'nın bizim için kararlaştırdığı zaman bilincinde oluyor. Yaşadığımız zaman bizim için değil, Tanrı'yı Rab İsa'da yüceltmek, ona hamdlar sunmak için bize verdiği zamandır. Biliyorsunuz biz bu dünyada yaşıyor fakat bu dünyaya ait değiliz. Biz İsa'da Tanrı evlatlarıyız. Elçi Paulus Filipliler 3.20'de diyor ki vatanımız göklerdedir. Bunun için burada ne yaparsak Tanrı yüceliği için olsun diyor Elçi Paulus. Bu zamanlar insanlar zamanı kendi istek ve düşünceleriyle yönlendirmeye çalışıyorlar. Fakat öyle değil. Zaman bizim elimizde olan şey değil. Okuduğumuz ayetlerde anlaşıldığı gibi hepsi Tanrı'nın elinde. Elimizde dersek kendi kendimizi kandırırız. Masala inanıyor gibi biz de Mesih inanları masala, hurafelere inanmıyoruz. Çünkü Mesih İsa'da Tanrı hayatı ve zamanı ne yapıyor? Elinde tutuyor. Sen de buna inanıyor musun kardeşim? Bunun için bulunduğumuz her zaman Tanrı'nın kararlaştırdığı zamandır. Bazen duyarız, genç adam futbol yarışmasında maç bitmeden yere yığıldı. Demek ki zaman insanın kararlaştıramaz. Bir başka örnek, seyahat acentesinde A noktasından B noktasına kadar gitmek için bir bilet aldım. Bilet onaylanıyor. Bir bakıyorsun bazı olaylardan engelleniyor ve iptal oluyor. Bu da insanın elinde değil, hepsi Tanrı elinde olduğudur. Hamdolsun. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Buna Tanrı zamanı denir. Anlamıyoruz fakat inanıp güveniyoruz. Kendi hayatıma bakıyorum. Akrabalara, tanıdıklara bakıyorum. O kadar zor, acı ve acılık, hastalık görüyorum. Nasıl olur diye düşünüyorum. Gerçekten Tanrı zamanı olayları elinde tuttuğu halde bunlar nasıl olur diyor, bilemiyorum. Ben Tanrı olsaydım kendi hayatımı düzenleyebilirdim diye düşünürken çok şükür ben Tanrı değilim diye seviniyorum. İnandığım hayatımda ne olaylar geçti? Bunlar tekrarlansa kalpten inandığım benim zamanımın Tanrı elindedir derim. Rab ise Tanrı'nın sağında benim için ne yapıyor? Şefaat ediyor. Her şey onun tarafından kararlaştırılır. Bizim zamanımız Tanrı'nın elinde. Saat gelince elçiler ve Rab İsa masaya oturuyor. İkinci nokta, çok arzulayarak diyor. Başka çevirilerde İsa elem çekmeden elçilerle fısıh bayramını kutlamak için can atıyordu diye okuyoruz. Böyle sevgi dolu kurtarıcımız olması beni sevindiriyor ve bana ne yapıyor? Güven veriyor. Bir arzu ve istekle kapı çalınıyor. Benimle ve seninle akşam yemeği yemek istiyor. Rab İsa Mesih. Vahiy 3.20'de bir düşünelim. Rab İsa harekete geçiyor. Elem çekmeden, haç ölümüne gitmeden önce elçileriyle akşam yemeği arzuluyor. Can atarak arzuluyor diye okuyoruz. Elçilerini onun sözüne göre takip edenlerini önemsiyor ve seviyor. Rab elçilerini önemle arzuluyor. İncil'de Rab İsa'nın elçilerin sonuna kadar sevdiğini yazar. Yuhanna 13.1 İncil'den. Soru şu, elçi kim? Günahlarını itiraf edip tövbe ederek Mesih İsa'ya iman eden, onun kanıyla temizlenen, kendini ona adayıp hayatında ilk sırayı veren kişi Mesih inanlısı, Mesih elçisidir. Amin. Rab kalbini açıyor. Elçilerle kalbine bakıyorlar. Nasıl açılıyor? Elem çekmeden önce onlarla zaman ayırarak, çünkü ağır bir serüvenden geçeceğini biliyordu. Biz anlayamayız kardeşim. Bunun için onlarla müşarekette bulunma arzusunda. Bundan ders alabiliriz. Sizin beni dinlemeniz benim çabam değil. Bunların hepsi Rab İsa kutsal ruhla yönlendiriliyor. Ben Tanrı tarafından kullanılan hizmetçiyim. Bu benim değil. Rab İsa hepimizi görmek, beraber yemek ve yemeği arzuladığıdır. Toplantıya gelen ve gelemeyen fakat onun sözünü dinleyen her kişi Rab İsa'yı önemsiyor. Rab İsa elçilerle oturma arzusundaydı. Bu bugün de var sevgili kardeşim. Bugün de Rab neydi vahide okuduk 3:20'de işte kapıyı çalıyor ve bekliyorum. Kapıyı kim açarsa onunla oturacağım. Rab seni görmeyi arzuluyor ve bunun için kapıyı çalıyor. Seninle akşam yemeği arzuluyor. Rab yargılamakla gelmiyor. Her kimsen, her ne yaptıysan, her ne yapıyorsan seninle tanışmak, seni dinlemek istiyor. Rab İsa. Rab İsa sofrada Tanrı sözünü ve kutsal ruhla teşvik etmek, eğitmek ve güçlendirmek istiyor. Sofrada Rabbin arzuladığını yansıtıyor. Tabii ki süper Hristiyan olmanı beklemiyor. O zaman değildi, şimdi de beklemiyor. Lazım olan Rab İsa'ya hayatını devam ettirmektir sevgili kardeşim. Rab İsa ile hayatını devam ettirirsen o zaman Tanrı Rab İsa da sana güç veriyor. Rab İsa ayaklarını yıkadı diye okudu. Ekmeği kırdı, şarabı verdi. 24. ayette birbirleriyle Mesih'in yanına birinci olacağı hakkında tartışıyorlardı. Rab İsa'nın çok arzulayarak beklediği akşam yemeğinin kıymetini düşürmek gibi bir hareketti. Biz anlayamayız. Onların yaptığını büyük büyük adamlar, aklı başında adamlar kendi aralarında bunu tartışırken İsa onlarla sohbet etme arzusundaydı. Biz de kendimizi denetleyelim kardeşim. Ben İsa'ya ne kadar bir arzuyla huzuruna gidiyorum. Son haftalarda, aylarda bedenimin sesini ne kadar önemsedim. Bunları analize etmemiz lazım. Bedenin arzularını bastırmak ve öldürmek için ruhsal arzuları kutsal ruh silahlarıyla güçlenmek gerek. Bu bir mücadeledir sevgili kardeşim. Bu bir süreçtir. Sabır etmek, dayanmak lazım ve mücadelede bizde Mesih'in sofrasına gitmek için teşvik ediyor. Çağırıyor, oluşturuyor. Mücadelemizde yenik düşmemek için günlük yaşadığımız olumsuz şeyleri itiraf edip tövbe edelim. Ve diyelim Rab sensiz yapamıyorum diyelim. Fakat bir gün yengi yaşıyorsan aynı şekilde Rab'be gelip teşekkür ederek Rab'bi yüceltebiliriz. Rab bize gerekeni verdi, örnek sözünü verdi, sevgisini verdi. Rab sana güçlenmen için soframa davet ediyorum diyor. Seni yargılamadan veriyor Rab İsa Mesih. Yakup 1. Yakup 1. bölüm 5. ayette. Amin mi? Bunun için toplantılara bir arzu ve özlemle gidelim. Gitmeliyiz. Birbirimizi güçlendirmek, teşvik etmek, paydaşlık, müşareket yapmak yalnız iyi, sevinçli günlerde değil. Sıkıntılı, hastalık ve başka sıkıntılı günlerde Rab İsa'ya ve birbirimize lazımız. Biz Mesih'e iman etmekle onun elemlerine ortak olduk. Elçi Paulus, genç Timoteus'a bütün iman edenler elem çekecek diyor. 2. Timoteus 3.12. Birisiyle karşılaşırsan nasıl olduğunu sorarsın. Sana her şey yolunda der. İlk sırada inanılacak gibi değil. Çünkü ben kendimi tanıyorum. Her gün Rabbin huzuruna gidip Rab sana ihtiyacım var demeliyiz. Sensiz yapamıyorum demeliyiz. Sensiz hiçbir içim demeliyiz. Sensiz hiçbir şey yapamam diyerek Mesih'e bağlılığımızı yansıtmalıyız sevgili kardeşim. Bunu yapmalıyız. Bunu yaparsak Mesih'i hayatımızda yaşıyoruz demektir. Sona geliyorum. Sofradaki ekmek ve şarap Mesih'in göksel babanın isteğini yaptığı için uygulayarak anıyoruz. Biz sadık kalmaya gayret ederiz. Fakat Rab İsa sona kadar sebat etti diye okuyoruz. Filipililer 2. bölüm 8. ayette babanın isteği doğrultusunda ölüme ne diyor? Haç ölümüne kadar sabretti. Kolay mı oldu? Hayır. Mesih Getsemane bahçesinde dua ederken kan terlerinin döküldüğünü okuyoruz. Luka İncil'den Luka 22-24. Yine de Rab ise bunu benim ve senin için yaptı. Sofra açmakla Mesih'in bizim için olan elemleri anıyoruz. Onu Rabbimiz Efendimiz olduğuna tanıklık ederiz. Bize olan kurtarıcılığı için teşekkür etmeliyiz. Göksel babayla barıştırdığı için teşekkür etmeliyiz. Hayatımızın onunla sürdüreceğimizi açıklamalıyız. Karar bize aittir. Bir imanlı şunu söylemiş. Rab İsa'ya o kadar seviyorum ki bana kalırsa her hafta sofra açılsın. Bunu her hafta Rabbim benim için yaptıklarını anar, ona ne yapar? Teşekkür ederim. Sofraya yetkin olma şartı yok. Sadık kalma şartı var. Rab İsa sofrada çekeceği elem için anlatırken, elçiler sofradayken yetkin değillerdi. Önce söyledim, birincilik için tartışıyorlardı. Fakat sadıklar, sadık kaldılar. Evlerini, işlerini bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Sen de kardeşim, olduğun gibi gel. Çünkü Rab İsa seni bekliyor, kapıyı çalıyor. Amin. Rab bereketlesin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.